Ayrım 47.
Sayfa numarası 439. Bakanlar Komitesi alınan önlemlerden tatmin olana kadar konu gündeminde kalır. Uygulamada ilgili devletler divan kararlarına aynen uymuşlar ve gereğini yerine getirmişlerdir. Bu, kimi kez divan kararı doğrultusunda yasalarda değişiklik yapma ya da tazminat ödeme, kimi kez de uygulamayı değiştirme biçiminde olmuştur. Divan kararlarının ilgili devletlerce yerine getirilmesiyle ilgili birkaç örnek aşağıya alınmıştır. A. Günçe Portekiz davasında divan hukuk davasının uzun sürmesini makul bir süre içinde bitirilememesini sözleşmenin 6.1 maddesine aykırı bulmuş ve başvurucuya 150 bin eski dost tazminat ödenmesine 10 Temmuz 1984 tarihinde karar vermiştir. Seri A81. Portekiz hükümeti divan kararında belirtilen tazminat miktarını ödediğini Bakanlar Komitesi'ne bildirmiştir. Bakanlar Komitesi de 25 Ocak 1985 tarihinde Portekiz'in divan kararını yerine getirdiğine karar vermiştir. Resolution DH85-2. B. Pirsak Belçika davasında divan istinaf mahkemesi başkanının aynı davada daha önce kovuşturmayı yürüten savcılık bölümünde birinci yardımcı olarak görev yapmış olmasının sözleşmenin 6.1 maddesine aykırı olduğuna 1 Ekim 1982 tarihinde karar vermiştir. Seri A53. Divan, davanın tazminata ilişkin bölümünü de 26 Ekim 1984 tarihinde karara bağlamış ve başvurucuya yargılama gideri ve tazminat olarak 323.478 Belçika frangının ödenmesine hükmetmiştir. Seri A85. Belçika hükümeti divan kararının yerine getirilmesi için aldığı önlemleri Bakanlar Komitesi'ne bildirmiş ve divan kararında öngörülen tutarı başvurucuya ödemiştir. Bakanlar Komitesi de divan kararının yerine getirildiğine 31 Mayıs 1985'te karar vermiş. Resolution DH 85-12. C. Silver ve diğerleri İngiltere davasında divan cezaevi rejiminde mahpusların bazı yazışmalarının, avukatlarıyla temas etmelerinin hapishane yönetimince denetlenmesini sözleşmenin 6.1 ve 8. maddelerine 25 Mart 1983'te aykırı bulmuş ve başvuruculara komisyon ve divanda yaptıkları giderlerin ödenmesine de 24 Ekim 1983'te karar vermiştir. Seri A61. İngiltere hükümeti mevzuatta divan kararı doğrultusunda değişiklik yaptığını ve kararda öngörülen yargılama giderlerini ödediğini Bakanlar Komitesi'ne bildirmiştir. Bakanlar Komitesi de İngiltere'nin divan kararını yerine getirdiğine 28 Haziran 1985'te karar vermiştir. Resolution DH 85-15. D. Airy İrlanda davasında divan maddi imkansızlık yüzünden bir avukata ve mahkemeye başvurarak boşanma davası açamayan kişiye adli yardım yapılmamasını sözleşmenin 6.1 ve 8. maddelerin 9 Ekim 1979'da aykırı bulmuş ve başvurucuya 4.140 İrlanda lirası tazminat ödenmesine de 6 Şubat 1981'de karar vermiştir. Seri A32. İrlanda hükümeti divan kararı doğrultusunda yasalarda değişiklik yapmış ve ilgiliye kararda öngörülen tazminatı ödemiştir. Bakanlar Komitesi de İrlanda'nın divan kararını yerine getirdiğine 22 Mayıs 1981'de karar vermiştir. Resolution DH 81-8. 790. Dostça çözüm yolu. Başvuruyu sonuçlandıran yollardan biri de dostça çözüm yoludur. Başvurunun ön koşullar açısından kabulünden ve esasın incelenmesine geçilmesinden sonra, esas hakkında karar verilmeden önce komisyonun aracılığıyla taraflar arasında dostça çözüm yolları aranır. Dostça çözüm, sözleşme ile öngörülen önemli bir kurumdur. Bu yolla sözleşmenin çiğnendiği iddiası sözleşmeye uygun bir biçimde sonuçlandırılır. Sözleşmeye aykırı bir durum varsa bu yolla düzeltilmeye çalışılır. Dostça çözüm görüşmeleri taraflar arasında komisyon aracılığı ile gizli olarak yürütülür. Dostça çözümde iki nokta önem taşır. Bunlardan biri taraflar arasında bir uzlaşmaya varılması, diğeri de varılan uzlaşmanın komisyonca da benimsenmesidir. Dostça çözümde iki tarafın anlaşmış olması yeterli değildir. bulunan çözüm yolunun sözleşmenin amacına uygun olması, başka bir deyişle komisyonca benimsenmesi gerekir. Komisyon, esas hakkındaki incelemesini bitirdikten sonra bir çiğneme olup olmadığını geçici olarak saptar, başka bir deyişle bir eğilim belirler. Taraflara, özellikle hükümete durum üstü kapalı bir biçimde duyurulur. Hükümetler komisyonca sözleşmenin çiğnendiği yolunda rapor verilmesi yerine soruna dostça çözüm bulunmasını yeğlerler. Varılan dostça çözüm sözleşmenin çiğnendiği anlamına gelmez. Komisyonca hazırlanan dostça çözüm raporunda kimi kez devletin vereceği tazminatın bir lütuf olduğu, kimi kez tazminatın bir sorumluluk karşılığı olmadığı gibi deyimler yer alır. Dostça çözümde devletin sözleşmeyi çiğnediğini kabul etmesi de gerekmez. Ön koşullar açısından kabul kararı verilen başvurulardan yaklaşık %10'u dostça çözüm yoluyla sonuçlanmaktadır. Divanda dostça çözüm yoluna çok az başvurulmaktadır. Komisyonun esas hakkında kararını verdikten ve iş divana gönderildikten sonra dostça çözüm yoluna başvurmada tarafların, özellikle devletin yararı yoktur. Çünkü komisyon raporunda devletin sözleşmeyi çiğneyip çiğnemediğine karar verilmiş ve komisyon raporu kamuoyuna açıklanmıştır. Buna rağmen bazı devletler iyi niyetlerini göstermek için divan aşamasında da dostça çözüm yoluna gitmektedirler. Bunların sayısı çok azdır. Örneğin İtalyan hükümeti Balon davasında tutukluluk süresinin uzun sürdüğünü, böylece sözleşmenin çiğnendiğini kabul ederek başvurucuya tazminat ödemeyi kabul etmiştir. Can Elvan'ın tutukluluk süresinin uzun sürmesi avukatı ile yalnız görüştürülmemesinin nedeniyle yaptığı başvuru üzerine komisyon Avusturya'nın sözleşmeyi çiğnediğine karar vermiştir. İş divan aşamasındayken dostça çözüm yoluyla sonuçlandırılmıştır. Hükümet Can Elvan'a 100 bin şiling tazminat vermeyi, yargılama giderlerini ödemeyi, yasada değişiklik yapmayı, yasada değişiklik yapılana kadar komisyon raporunun tüm mahkemelere gönderilmesini kabul etmiştir. Bakanlar Komitesi önünde de dostça çözüm yoluna gidilmektedir. Bakanlar Komitesi bu yola çok önem vermekte, sözleşmeye aykırı davranışın ya devletin kendiliğinden gidermesi ya da tarafların uzlaşmaları yolu ile sonuçlanması için çaba harcamaktadır. Dostça çözüme varılması durumunda dosyayı işlemden kaldırmaktadır. Böylece Bakanlar Komitesi ilgili devlet aleyhine karar alma durumundan da kurtulmaktadır. Nitekim Sargın ve Yağdıcın Türkiye'ye karşı yaptığı başvuru, Bakanlar Komitesi önündeyken taraflar arasında dostça çözüme ulaşılmış ve varılan çözüm de Bakanlar Komitesi'nce uygun görülerek başvuru sonuçlandırılmıştır. Bakanlar Komitesi'nin 14.12.1993 gün ve HH9359 sayılı kararı başvuru No 1416-88-1417-88. 5. Bireysel başvuru yolunun insan haklarının gelişmesine olan etkisi. 791. Türkiye'nin Batı Avrupa'nın bir parçası olma arzusunun bir sonucu olarak Avrupa Konseyi'ne üye olduğu ve sözleşmeyi onaylayan ilk devletler arasında bulunduğu, Batı ile bütünleşme çabalarının ortak pazara girme yönünde yoğunlaştığı, Avrupa Konseyi'nin insan haklarına dayandığı, bireysel başvuru hakkının sözleşmenin bel kemiğini oluşturduğu göz önünde tutulursa, Türkiye'nin komisyonun bireysel başvuruları kabul etme yetkisini tanıması, insan haklarının gelişmesi açısından önemli bir adımdır. Anayasa ile sözleşme yakından incelendiğinde görülür ki sözleşmede yer alan kurallar büyük ölçüde anayasaya yansımıştır. Türkiye'nin bireysel başvuru hakkını kabul etmekle karşılaşacağı sorunlar, diğer devletlerin karşılaştıkları ve karşılaşmakta oldukları sorunlardan daha ağır değildir. 30 yıllık uygulama içinde birçok devlet, komisyon ve divanın içtihatları doğrultusunda zaman içinde olaylar çıktıkça hem mevzuatlarında hem de uygulamalarında gerekli değişiklikleri yapmışlar ve halen de yapmaktadırlar. Bu durum, bireysel başvuru hakkını tanıyan devletler için önemli bir sorun yaratmamıştır. Sözleşmeci devletler, sözleşme organlarının sözleşmenin çiğnendiğine ilişkin olarak aldıkları kararları kendi iç işlerine karışma olarak görmemişlerdir. Devletler nasıl ulusal yargı organlarının aldıkları kararları yadırgamıyorlarsa, kendi yarattıkları uluslararası yargısal oranların aldıkları kararlar uygulamanın veya mevzuatın sözleşmeye uymadığını, sözleşmeye aykırı olduğunu bildiren kararlardır. bu organların ulusal bir yargı kararını, bir yasayı ya da bir hükümet kararını bozma, iptal etme gibi yetkileri de yoktur. Bunların aldıkları kararlar iç hukukta kendiliğinden hüküm ifade eden, sonuç doğuran kararlar da değildir. Devletin yükümlülüğü sözleşme organlarının kararları doğrultusunda sözleşme ile olan aykırılığı giderecek önlemleri almaktır. Bakanlar Komitesi alınacak önlemler konusunda da herhangi bir öneride bulunmamakta, genel olarak alınacak önlemlerin takdirini sözleşmeci devlete bırakmaktadır. Sözleşmeci devletlerin çoğu özellikle başlangıçta bireysel başvuru yolunu kuşku ile karşılamışlardır. Hemen her devletin iç işleri bakımından kuşku duyduğu bazı sorunları vardır. Bazı devletler azınlıkların yahut ayrılıkçıların yahut aşırı sağ veya sol kuruluşların bireysel başvuru yolunu kötüye kullanacaklarından kuşku duymuşlardır. Bunlardan bireysel başvuru hakkını tanımış olanların kuşku duydukları sorunlarla henüz ciddi bir biçimde karşı karşıya geldikleri söylenemez. Komisyon hangi nedenle olursa olsun bireysel başvuru hakkının kötüye kullanılmasına izin vermemekte, bu tür başvuruları ön koşullar açısından reddetmektedir. Alman Komünist Partisi'nin kapatılması ve İtalya'da Faşist Partisi kuran kişinin mahkumiyeti ile ilgili olarak yapılan bireysel başvurular komisyonca kabul edilebilirlik yönünden reddedilmiştir. Bireysel başvuru konusunda komisyon yetkisi tanımış olan Türkiye'nin divanın da zorunlu yetkisini tanımış olması, esas hakkındaki komisyon kararlarının siyasal bir organ olan Bakanlar Komitesi'nin yerine yargısal bir organ olan divan tarafından incelenip karara bağlanması yolunu açmıştır. Divan, insan haklarının korunması bakımından hem birey hem devlet için bir güvencedir. Bilindiği gibi esas hakkındaki komisyon raporunun divan önüne götürülmesi ya ilgili devletin ya da komisyonun istemi üzerine olur. Sorunun bir kez daha yargısal bir yöntemle uluslararası bir yüksek mahkeme olan divanda karara bağlanmasını sağlar. İnsan hakları alanındaki gelişmeler karşısında sözleşme askeri düzenler duruma gelmiştir. Devletler 30 yıl içinde gerek mevzuat gerek uygulama açısından sözleşmeyi aşmışlardır. Kuşkusuz Türkiye'nin insan hakları konusunda batı düzeyine ulaşması zaman alacaktır. Bireysel başvuru hakkının Türkiye'ce tanınmış olmasının Türkiye'deki uygulama ve mevzuat ile sözleşme arasındaki uyumsuzlukların giderilmesine ve insan haklarının gelişmesine katkısı büyük olacaktır. 6. Sözleşme uygulamasının yönetim hukukuna katkısı. 792. Sözleşme gereği sözleşmeye uyma yükümlülüğü altında olan devlet, tüm organlarının sözleşmeye aykırı tutum ve davranışlarından dolayı sorumludur. Bu sorumluluk tüm devlet güçlerini, yasama, yargı, yürütme ve yönetsel kurum ve kuruluşları kapsar. Hemen belirtelim ki yönetimdeki yeri ne olursa olsun, kamu görevlilerinin sözleşmeye aykırı tutum ve davranışlarından da devlet sorumludur. İç hukuk yolu ile yönetsel yargı dahil sözleşme ve ek protokollerce güven altına alınan hak ve özgürlüklerin korunması sağlanamadığı durumlarda sözleşme organlarına başvurarak devletten yakınma olanağı vardır. Kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeye aykırı eylem ve işlemleri büyük ölçüde yönetim hukukunun kapsamı içindedir. Yönetim hukukunu yalnız yönetsel yargı yerlerinin içtihatları değil, günümüzde Avrupa İnsan Hakları Komisyon ve Divanı'nın içtihatları da etkilemekte, bireyin yönetime karşı korunmasında önemli bir yer tutmaktadır. 7. 11. Protokol 1. 11. Protokolün Türkçe, İngilizce ve Fransızca tam metni Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Resmi Gazete 26.1997-23.025 793. Avrupa İnsan Hakları Komisyonu ve Divanı'nın kaldırılması yerine tek bir divan kurulması hakkında 11. Protokol hazırlanmıştır. Bu protokol ile sözleşme organlarında ve izlenen usulde önemli bazı değişiklikler yapılmakta, koruma mekanizması yeniden yapılanmaktadır. Henüz yürürlüğe girmemiş olan 11. protokolün getireceği yeniliklerden bazıları aşağıda sıralanmıştır. 1. Bu protokolün en önemli hükmü, bugünkü Avrupa İnsan Hakları Komisyonu ve Divanı'nın kaldırılarak bunların ikisinin yerine tek bir divanın kurulmasıdır. 2. Yeni divan gerek devlet gerekse bireysel başvuruları kabul etmede ve sözleşmenin yorum ve uygulamasına ilişkin tüm hususlarda tam yetkiye sahip olacaktır. 3, bireysel başvuru sözleşmeci devletlerin isteğine bağlı olmaktan çıkarılmakta ve bireye uluslararası bir yargı yeri olan divana doğrudan başvurma hakkı getirilmektedir. 4. Divan tam zamanlı yargıçlardan oluşur. Divan yargıçları 6 yıllık bir süre için Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi tarafından sözleşmeye taraf her devlet için bir yargıç olmak üzere seçilir. Yeniden seçilmeleri de mümkündür. 5. Divan, komiteler, daireler ve büyük daire halinde çalışacaktır. Yönetsel sorunlar ise tüm üyelerden oluşan genel kurul tarafından görülecektir. 6. Komiteler 3, daireler 7, büyük daire ise 17 yargıçtan oluşur. Bu organlarda toplantı nisabı yoktur. Her bir organın belirtilen üye sayısında toplanabilmesi için her birinde ayrıca yedek üyeler vardır. 7. Dairelerin kuracağı komitelerdeki yargıç sayısını daireler saptar. Komitenin yetkisi başvurunun kabul edilmezliğine ve düşmesine karar vermekle sınırlıdır. 8. Daireler belirli bir süre için divan tarafından kurulur. Bir yargıç aynı zamanda iki ayrı dairede üye olabilir. 9. Büyük daire kendi önüne gönderilen davalara bakar, gereğinde danışma niteliğinde görüş de belirtir. Daire ve büyük dairenin oluşma biçimi tüzükle düzenlenir. Divan belli bir süre çalışmak üzere daimi bir büyük dairede kurabilir. 10. Daire önüne bir başvuru geldiği zaman bir raportör yargıç görevlendirilir. Bireysel başvuru normal olarak raportör yargıcın da katıldığı bir komite tarafından incelenir. Komite oy birliğiyle başvurunun kabul edilemez olduğuna ya da davanın düşmesine karar vermeye yetkilidir. Komitenin kabul edilebilir bulduğu başvuru bir daireye gönderilir ve bu daire başvuruyu hem kabul edilebilirlik açısından hem de işin esası bakımından inceler. Yargılamada izlenecek usul divan tarafından yapılacak tüzük ile düzenlenir. 11. Başvurunun kabul edilebilirlik ölçütleri bugünkü şekliyle korunmaktadır. Divan, halen komisyon tarafından yerine getirilen süzgeçlik görevini de üstlenmiş bulunmaktadır. 12. Komiteler ve büyük dairenin yetkisi dışında kalan hususlarda daireler gerek devlet gerekse bireysel başvurularda hem kabul edilirlik hem de davanın esası konusunda incelemede bulunmak yetkisine sahiptir. 13. Raportör yargıç kendisine havale edilen başvuru dosyasını hazırlayıp oluşturmak, bunun için her türlü temaslarda bulunmak ve başvurunun kabul edilirliği kararı alındıktan sonra da dostça çözüm işlemlerini yürütmekle görevlidir. 14. İnceleme usulü divanın aksini kararlaştırmadığı durumlarda yazılı ve sözlüdür. Fiile ilişkin olayları divan saptar, kabul edilirlik konusundaki karar davanın esası hakkındaki karardan ayrı olarak verilir. 15. Davanın esası konusundaki inceleme daire yahut istisnai olarak büyük daire tarafından yapılır. Davanın tarafları istemlerini yazılı olarak sunar. Sözlü aşama olan duruşmada bireysel başvurucu yahut devlet başvurusunda başvurulan devlet ve şikayet olunan devlet konuşma hakkına sahiptir. 16. Önemli işlerde daire esas hakkındaki kararın açıklanmasından önce ve taraflardan birinin karşı çıkmaması halinde yetkisinden büyük daire lehine kendiliğinden feragat edebilir. Dairenin kararını açıklamasından sonra ise yalnızca taraflar davanın büyük daireye gönderilmesini isteyebilirler. 17. Bir dairenin kararından sonra işin büyük daireye gönderilebilmesi için güdülen amaç, divan içtihadının bütünlüğünü ve kalitesini sağlamak ve sonucu bakımından önemli olan konularda davanın bir kez daha görülmesini mümkün kılmaktır. Bu durumda büyük daire üyesi 5 yargıç, davanın yeniden görülmesi isteminin kabul edilip edilmeyeceğine karar verir. 18. Üçüncü kişiler de gereğinde divan önündeki işlemlere katılabilmektedirler. Ez cümle uyruğu bireysel başvuruda bulunan bir devlet divana yazılı görüş sunmak ve duruşmalara katılma imkanına sahiptir. Keza divan başkanı görülmekte olan davada taraf olmayan bir devletin veya yargılamaya katılmakta meşru menfaati olduğunu kanıtlayan kişinin divana görüş sunmasına izin verebilir yahut bunları görüş belirtmeye davet edebilir. 19. Büyük daire tarafından verilen kararlar kesindir. Daire kararları ise 44. maddenin 2. fıkrası uyarınca büyük daire önüne gönderilmedikleri takdirde kesinlik kazanırlar. Divanın kesinleşmiş kararlarına uymak zorunludur. Bunların yerine getirilmesini bugün de olduğu gibi Bakanlar Komitesi denetler. 20. Dostça çözüme gitmek divan önündeki her aşamada mümkündür. 21. 11 nolu bu protokol denetim mekanizmasını temelden değiştirdiği için bir seçimlik protokol değil, bir değişiklik protokolü niteliğindedir ve bütün taraf devletlerin kabulü ile yürürlüğe girecektir. 22. Yukarıdaki kısa özetten de anlaşılacağı gibi siyasi organ Bakanlar Komitesi denetim mekanizmasında karar devresinden çıkarılmıştır ve divanın yetkisi sözleşmeye taraf bütün devletler için mecburi hale gelmiştir. Kitabın sonu 22 Ekim 2003, sayfa numarası 446.